Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 17. ayrım. 10. bölüm. Paltosunun düğmelerini ilikleyen Eve, kendi fikrini savunmayı düşündü bir an. Sonra paltosunun ne kadar sıcak ve yumuşak olduğunu hatırladı. O paltoyla cinayet mahalline gidiyor gibi görünmüyordu. Kabul etmemenin önemsiz bir şey olduğuna kanaat getirdi. En azından bu sefer. Eski pantolonunun üzerine kaşmirini sardı ve lapa lapa yağan karın altında tam dışarıya adım atmıştı ki parlak gümüş rengindeki araç basamakların başında belirdi. Eve bu arabanın yolculuğu ne kadar kolaylaştırdığını düşündü. Güçlü ve dayanıklıydı. Arabaya bindiğinde içerideki sıcak hava akımını hissetmek onu hem heyecanlandırdı hem de şaşırttı. Rourke hiçbir detayı kaçırmazdı. Şimdi eğlence zamanıydı. Otomatik vitesi normal vitese çevirdi. Vites kolunu kavradı ve gaza bastı. Araba birkaç santimetre kalınlığındaki karın üstünde kayıyordu. Eve yeni asfaltlanmış yolda sürüyormuş gibi geldi. Trafik hem sıkışıktı hem de gürültülüydü. Yol kenarlarında birden fazla araba park edilmiş ve terk edilmişti. Daha ilk 4 blokta 3 tane az hasarlı trafik kazası saymıştı. Bu kazaların arasından kolaylıkla sıyrılmayı başaran Eve, bir yandan yoldaki kazaların mevkilerini telsiziyle merkeze bildiriyordu. Tek bir dolar kazanmak için her havaya katlanan kızak satıcıları bile bugün çalışmıyordu. Sokak köşeleri bomboştu. Kafasını yukarıya kaldırdığında gördüğü karla kaplanmış gökyüzü, önünü ve trafiği görebilmesi için fazla kapalıydı. Şu eski cam kürelerinden birinin üzerinde sürüyormuş gibi hissetti kendini. Hareket eden tek şey oradan oraya savrulan kar tanecikleriydi. "Temiz," dedi kendi kendine. Fazla uzun sürmeyeceğini biliyordu. Ama en azından şu anda şehir temiz, saf ve olağanüstüydü. Onun tüylerini ürpertecek kadar da sessizdi. Arabayı garaja park ettikten sonra bir rahatlık duygusu kaplamıştı içini. Polis merkezinin kargaşasına ve gürültüsüne yöneltti adımlarını. Görüşmesine daha yarım saatten fazla vardı. Nadine izini bulmasın diye ofisinin kapısını kilitledi ve komutanına bağlandı. "Sizin boş gününüzü mahvettiğim için özür dilerim komutanım. Senin de boş günündü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Çizmelerinizi giyin, birkaç dakika içinde dışarıda olurum." "Torunlarım," dedi Eve. Neredeyse hiç gülümsemeyen yüzünde bir tebessüm belirmişti. "Kartopu savaşı yapacağız da. Sizi bundan alıkoymayacağım. Ama sizi birebir görüşme yapmak üzere Nadine Furst'la anlaştığım konusunda bilgilendirmek istedim. Bu sabah benimle evimden bağlantı kurdu. Petrinsky ve Spindler davaları ile ilgili biraz bilgi bulmuş. Önce resmi bir beyanda bulunmanın, sonra birkaç temel soruya cevap vermenin, en sonunda da kafasında bazı spekülasyonlarla bu görüşmeyi bitirmenin en doğru şey olduğunu düşünüyorum. Onunla işbirliği yap tamam ama mümkün olduğunca kısa sürsün. Torunlarından bahsederken yüzüne yayılan yumuşak gülümseme kaybolmuş, yerine katı ve karanlık bir ifade gelmişti. Nadine ortadan kaybolduktan sonra diğer medya mensuplarının da talepte bulunmasını umabiliriz. Şimdiki durum ne? Şu an bir tıp danışmanıyla elimdeki veriler üzerinde çalışıyorum. Biri Chicago'da, diğeri Paris'te işlenen diğer iki cinayette olası bağlantılar kurdum. Her ikisini araştıran sorumlularla görüştüm. Şu anda da bilgi transferi için bekliyorum. McNabb hala suç işlemiş gibi kaçıyor. Yürüttüğüm soruşturmalar birkaç büyük sağlık merkezinin, ayrıca en az iki doktorun, daha fazla da olabilir, olaylarla ilgili olduğunu gösterdi. Ona mümkün olduğunca az bilgi ver. Bugün bana en güncel haliyle hazırladığın raporu yolla. Evime gönder. Bu konuyu pazartesi tartışırız. Peki efendim. Eve bağlantıyı bitirdikten sonra kendisine bir dayanak noktası bulduğunu düşündü. Şimdi Nadine'le olan dansını yapacak ve bu dansın nelere yol açacağını izleyecekti. Kapının kilidini açmak için ayağa kalktı. Daha sonra oturdu ve Whitney için bir rapor hazırlamaya başlamakla geçirdi zamanını. Salondan hızla ona doğru yaklaşan topukların tıkırtısını duyduğunda Eve hazırladığı belgeyi kaydetti, dosyaladı ve ekranını boşalttı. "Tanrım, dışarısı daha kötü olamazdı, eminim." Kameraların karşısına çıkmak için yapılmış olduğu belli olan saçını eliyle düzeltti Nadine. "Bu havada sadece deliler dışarıya çıkar. Demek ki biz de birer deliyiz Dallas." "Polisler şiddetli kar fırtınalarına güler geçerler. Hiçbir şey kanunları durduramaz." "Demek ki kanal binasından çıktığımızdan beri kaza yapmış iki tane polis arabası görmemizin sebebi buymuş. Yola çıkmadan önce hava uzmanımızdan en son bilgileri aldım. Bunun yüzyılın fırtınası olduğunu söylüyor. Bu yüzyılda şimdiye kadar böyle kaç fırtına yaşandı ki? Nadine güldü ve paltosunun düğmelerini açmaya başladı. Doğru, evet. Ama arkadaşım bu fırtınanın yarın da devam edeceğini beklediklerini söyledi. Hatta şehir merkezinde bile santimetrelerce kar birikebilirmiş. Bu New York soğuğunu kesecek gibi görünüyor. Harika. Öğleden sonra itibariyle insanlar birbirlerini bir rulo tuvalet kağıdı için öldürüyor olacak. Benim çok tedarikli olduğum üzerine bahse girebilirsin. Paltosunu köşeli bir askıya, evin paltosunun yanına astı. Sonra birden durdu. Oo, kaşmir. Olağanüstü. Bu senin mi? Daha önce böyle bir şey giydiğini hiç görmedim. Görevdeyken giymiyorum onu. Biliyorsun bugün resmi olarak görevde değilim. Bir kalp atışıyla bozulabilecek bir şey. Şimdi Nadine, paltodan mı konuşmak istersin yoksa cinayetten mi? Senin için öncelikli olan hep cinayettir, biliyorum. Bunu söyleyen Nadine, kameramana işaret etmeden önce kaşmir paltoyu son bir kez uzun uzun okşamaktan alamadı kendini. Kamerayı öyle kur ki seyirciler yağmakta olan karı görebilsinler. Böyle bir manzara görüşmeye hoş bir görsellik katmakla kalmaz. Ayrıca polisimizin ve senin o inatçı muhabirinin kendini işine adadığı ruhunu da verir izleyiciye. Nadine çat diye aynalı pudrasını açtı. Yüzünü ve saçlarını gözden geçirdi. Aynada gördüğü görüntüden memnun bir halde oturdu ve ipek gibi pürüzsüz bacaklarını birbirinin üstüne attı. Saçın berbat durumda ama şu an saçının pek umurunda olduğunu sanmıyorum. Hadi yapalım şunu artık. Belli belirsiz sinirlenen Eve, parmaklarını saçlarının arasında iki kere gezdirdi. Lanet olsun, saçlarıyla yılbaşından beri ilgilenmemişti. Tamam, işte oldu. Başlamamızı ve şakalaşmalarımızı bizim kanalda hallederim ben. Şimdi tam buradan başlayabiliriz. Kaşlarını çatmayı bırak Dallas, izleyicileri korkutacaksın. Görüşme öğlen haberlerinde yayınlanacak ama havayla ilgili haberden sonra yani ikinci sırada çıkacak. Nadine, felsefi açıdan bu konuşmaların rahatlatıcı olduğunu düşündü. Uzun bir soluk aldı. Gözlerini kısa bir an için kapadı, bandı başlatması için kameramanı parmağıyla dürttü. Daha sonra gözlerini açtı, gülümsemeye başladı. Ben Nadine Furst. Polis merkezinden Teğmen Eve Dallas'ın ofisinden sesleniyorum sizlere. Teğmen Dallas, son günlerde işlenmiş bir cinayeti araştırıyorsunuz. Şehirde birkaç gece önce öldürülen evsizlerden biriyle ilgili bir cinayet bu. Söylediklerimi doğrulayabilir misiniz? Takma adı Snooks olan Samuel Petrinski'nin ölümünün araştırılmasında görevliyim. Snooks, 12 Ocak sabahının erken saatlerinde öldürülmüş. Soruşturma açıldı ve hala sürüyor. Ama bu ölümde alışık olmadığımız bir şeyler var, değil mi? Eve, kayıtsız bir tavır takınarak Nadine'e baktı. Her ölümde alışık olmadığımız bir şeyler vardır. Söyledikleriniz doğru olabilir. Bu durumdaysa kalbi çalınmış bir kurban söz konusu. Kalp suç mahallinde bulunmamış. Bunu da doğrulayabilir misiniz? Kurbanın her zaman yaşadığı kulübede bulunduğu ve ölümünün işi bilenler tarafından yapılan bir cerrahi müdahale sonunda organlarından birinin alınmasıyla gerçekleştiği doğru. Bir mezhepten mi şüphe ediyorsunuz? Soruşturmanın ilk amacı bu değil ama gerçekler ortaya çıkana dek bu hususta göz önünde bulundurulacaktır. Soruşturmanız kara borsa üzerinde mi odaklanıyor? Az önce dediğim gibi bu seçeneği de değerlendireceğiz. Önemli konumda görünmek için Nadine biraz öne yaslandı. Dirseğini bacağına dayamıştı. Elimdeki kaynaklara göre soruşturmanız buna benzer bir Aaron Spindler cinayetini de kapsayacak şekilde genişletilmiş. O da birkaç hafta önce dairesinde öldürülmüş. Siz bu soruşturmadan sorumlu değildiniz. Neden şimdi bunu da üzerinize aldınız? Davalar arasındaki muhtemel bağlantı her iki davadan da bir kişinin sorumlu tutulmasını gerektirir. Bu durum soruşturmayı kolaylaştırır. Prosedür bunu gerektirdi. Şu ana kadar katilin veya katillerin profillerini oluşturabildiniz mi? Eve, işte tam bu noktada bölüm ilkeleri ve kendi ihtiyaçları arasındaki o ince çizgiden yürümek zorunda kaldığını hissetti. Profil, oluşturulma aşamasında. Şu anda failin tıp konusunda çok iyi bir eğitim aldığına inanılıyor. Bir doktor olabilir mi? Tıp konusunda çok iyi eğitim alan herkes doktor değildir, dedi Eve kısaca. Ama bu da yine bizim soruşturmamız dahilinde. Bölüm ve araştırmacı, Petrinsky ve Spindler'ın katillerini bulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Şu anki önceliğim budur. İpuçlarınız var mı? Eve, nabzı bir kere atana kadar bekledi. Sadece bir kere. Karşımıza çıkan her ne olursa olsun hepsi bizim için birer ipucudur. Eve, Nadine'e aşağı yukarı aynı konu üzerinde sorular sorması için bir 10 dakika daha verdi. Arada bir bağlantı vardı, tıp becerileri vardı ve Eve katili bulmaya kararlı görünüyordu. Güzel, harika. Nadine saçlarını geriye doğru savurdu. Sanırım bu görüşmeyi ikiye ayırıp düzeltebilir, üzerinde o şekilde çalışabilirim. Bu lanet olası karla yarışmak için bir şeye ihtiyacım var. Kameramanına gülümsedi. Benim için bir iyilik yapıp arabaya gidebilir misin? Bunu hemen kanala yolla. Ben de birazdan geliyorum. Kameraman gidene kadar bekleyen Nadine, o gittikten sonra keskin gözlerini Eve'e çevirdi. Kayıt dışı başka bir şey yok mu? Kayıt dahilinde veya haricinde sana daha fazla bilgi veremem. Katilin bir doktor, bir cerrah olduğunu düşünüyorsun. Çok yetenekli biri hem de. Bu düşündüğüm şeyi biliyorum anlamına gelmez. Bilene kadar da dava sürecek. Ama herhangi bir mezhepten veya kara borsadan bahsetmiyoruz. Kayıt dışı, hayır, öyle olduğunu sanmıyorum. Kana susamış bir tanrıya yapılan bir adak değil bu ya da kısa yoldan kâr elde edilecek bir şey de değil. Eğer işin içinde para varsa bu çok uzun dönemli bir yatırım olmalı. İşini yap Nadine, eğer ilginç bir şey bulursan hemen bana ulaştır. Bildiğim bir şey ise o bilgiyi doğrulayabilir veya yalanlayabilirim. Adil bir anlaşma diye düşündü Nadine. Verileri bir an önce değerlendirmesi için Eve Dallas'a güvenebilirdi. Eğer sende olmayan bir bilgiye ulaşır ve onu sana vermek istersem karşılığında ne vereceksin diye sordu Nadine. Eve gülümsedi. Dava sonuçlandığında sadece senin kanalında haberi çıkacak. Seninle iş yapmak çok güzel Dallas. Nadine kalktı. Pencerenin dışında gözleri kör eden bembeyaz örtüye baktı. Kıştan nefret ediyorum diye söylenerek hızlı adımlarla dışarı çıktı. Eve sonraki saatini raporunu tamamlamak için merkezde geçirdi. Bir kopyasını da Whitney'e yolladı. Gönderim bittiğinde kendisine bir ileti geldiğini gördü. Marie Dubois'dan haber gelmişti. Aldığı bilgileri dikkati dağılmadan okumayı tercih ettiğinden eve gidişini biraz erteledi. Verileri dosyalayıp kaydettiğinde ve kopyalama bittiğinde öğlen olmuştu. Çıkarken disketi çantasına attı. Eve arabaya bindiğinde kar yağışı iyice artmış ve hızlanmıştı. Tedbir olarak aracın sensörlerini açtı. Kardan göz gözü görmüyordu ve Eve sırf bu sebepten durup dururken bir araca çarpmak istemediğinden adı gibi emindi. Sensörleri sayesinde yerde yüzü koyun yatan adama çarpmaktan son anda kurtuldu ama bu sefer de kara saplanmıştı. Lanet olsun. Arabanın lastiklerinin adamın kafasını ezmesine ramak kalmıştı. Eve kapıyı hızla açtı. Adamın durumuna bakmak için yanına koştu. Tam telsizine uzanmış, tıbbi yardım çağırmak üzereydi ki adam bir roket gibi fırladı ve Eve'i yüzünden tutarak boylu boyunca yere serdi. Öfke, acıyla birlikte sarmıştı Eve'in benliğini. ''Lanet olası iyi iş çıkarsan bari!'' diye düşündü. Ayağı zıplamasıyla adamın yüzüne bir yumruk indirmesi bir oldu. ''Dostum, bu havada birini soymaya yeltendiğine göre herhalde çok acınası bir durumdasın. Şansına karşına lanet olası bir polis çıktı.'' Tam rozetini gösteriyordu ki adamın elini havaya kaldırdığını gördü. Adam elinde Eve'in yanında taşıdığı silaha benzer bir silah tutuyordu. ''Teğmen Dallas!'' Eve, adamın elinde tuttuğu silah gibi bir silahla vurulmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Eve, böyle bir tecrübeyi tekrar yaşamak istemediğinden ellerini havaya kaldırdı. Elinde silah tutan bu adamı daha yakından inceleyen Eve, karşısında sıradan bir adam değil, bir robotun durduğunu fark etti. Özellikle kendisini durdurmak için programlanmış bir robot. ''Evet, ne istiyorsun?'' ''Size bir seçenek sunmakla görevlendirildim.'' Yağmakta olan kar, Eve'in görüşünü nasıl bulanıklaştırıyorsa, adamınkini de o kadar bulanıklaştırıyordur diye düşündü Eve. Bir açığını yakalamalı ve adamın devrelerini kesmeliydi. Ne seçimi? Şu işi birkaç aşağılık sürücü bizi ezip öldürmeden bitirsek diyorum. Petrinsky veya Spindler hakkında yürüttüğün soruşturmayı 24 saat içinde sonlandıracaksın. Hadi ya, sahi mi? Eve duruşunu değiştirdi. Kibirli gibi görünen bir tavırla kalçasını yukarıya kaldırdı. Bu şekilde adama bir adım daha yaklaşmıştı. Neden böyle bir şey yapayım ki? Bizimle işbirliği yapmazsan hayatına son verilecek. Eşin Rourke'un da hayatına son verilecek. Bu son vermeler hiç de insancıl ve hoş olmayacak. İnsan vücudu hakkında bütün bilgilere sahip birçok kişi var ve bu kişiler sizin ölümünüzü en acılı hale getirmek için çabalayacaklar. Size bu prosedürlerin tüm ayrıntılarını verme yetkisine sahibim. Midesinde bir yanma hisseden Eve öne doğru tökezledi. Kocama zarar vermeyin. Sesi titriyordu. Adamın boşta kalan koluyla Eve'in ileri adım atmasını önleyecek şekilde silah doğrultmasını izledi. Bir anlık bir şeydi. Eve dirseğiyle adamın silahını tutan eline vurdu. Kolunu çıkardı. Sonra çizmelerinin çekme gücüne dayanarak adama arkadan sert bir tekme savurdu. Tekme adamı bir adım geriye itti ama bu süre Eve'in silahını çıkarması için çok kısaydı. Adam Eve'i sıkıca yakaladığında kar eskisi gibi hızla yağmıyordu artık. Neredeyse sessizlik içinde dövüşüyorlardı. Onlara engel olan tek şey kardı. Eve'in ağzına kan gelmişti. Adam Eve'in silahının yanına kayarak gidip suratına bir yumruk indirdiğinde Eve adama ağzına ne gelirse söylemeye başladı. Boğazına savurduğu bir dirsek darbesi adamın gözlerini etkisiz hale getirmişti. Kasıklarına diziyle vurmasıysa bir işe yaramamıştı. "Anatomik olarak pek doğru değil galiba, ne dersin?" dedi Eve. Onunla birlikte yuvarlanırken nefes nefese kalmıştı. "Topların olmadan daha ucuza mal olursun." Dişlerini gıcırdatarak silahını çıkarmayı başardı ve sertçe boğazına dayadı. "Şimdi söyle bana orospu çocuğu, kimmiş bu tasarruf yapmaya çalışan adam? Hangi piç programladı seni?" "Size bu bilgiyi verme yetkim yok." Eve silahı adamın boğazına daha sert bastırdı. "İşte bu sana bu yetkiyi veriyordur." "Yanlış veri," dedi robot. "Bu aşamada kendimi yok etmeye programlandım. Patlamaya son 10 saniye. 9. Aman Tanrım, Eve kaçacak bir yer bulmaya çalıştı. Bu patlamadan sağ salim kurtulabilmek için koşuştururken karın üstünde kayıyor, yuvarlanıyordu. Robotun 2, 1 dediğini çok zor duydu. O anda kendini aşağıya fırlatmış, başını korumak için iki elinin arasına almıştı. Patlama kulaklarını acıtmıştı. Değişmekte olan hava onu içine doğru çekmeye çalışıyordu. Başının üzerinden sıcak bir şeylerin uçup gittiğini fark etti ama kalın kar tabakası patlamanın etkisini hafifletmeye yardımcı olmuştu. Ürkerek ayağa kalkan Eve, adamı yere serdiği noktaya döndü topallaya topallaya. Üzerinde alevlerin uçuştuğu ve yanık çıtırtılarının duyulduğu, üstü kararmış, etrafa dağılmış kar tanecikleriyle eğri büğrü metal ve plastik parçalarla karşılaştı. Lanet olsun, lanet olsun. Geri dönüşüm kutusuna atacak bir parça bile kalmamış. Gözlerini ovuşturdu ve arabasına doğru güçlükle yürümeye başladı. Sağ eli kanamıştı. Aşağıya baktığındaysa eldiveninin bir parçasının derisini ortaya çıkaracak şekilde yok olduğunu gördü. Derisi de sertleşmiş ve kırmızılaşmıştı. İğrenmiş bir şekilde eldivenlerini çıkarıp karın içine attığında başının döndüğünü hissetti. Arabasının içine adım attığında şanslı olduğuna karar verdi. Saçı bir telinden tutuşup tamamen yanabilirdi. Yine de bir macera yaşamamış mıydı? Eve giderken merkezi aradı, olayı anlattı. Enkazı kaldırmalarını söyledi. Evine vardığında ağrıları ve çürükleri bir kora gibi hep bir ağızdan bağırmaya başlamışlar gibi hissediyordu kendini. Çok kötüydü. Teğmen, sözüne böyle başlayan Somerset, sonra Eve'i baştan aşağıya süzdü. Ne yaptın sen böyle? Palton mahvolmuş. Bir aydır giymiyordun bir de. Rourke bana bunu giydirmemeliydi değil mi? Kahretsin. Paltosunu aniden kendine doğru çekti. Üstündeki yırtıkları, yanıkları ve lekeleri gördü. İğrenmiş bir şekilde yere fırlattı paltosunu ve topallaya topallaya yukarı çıkmaya başladı. Rourke'un üst kattan kendisine doğru geldiğini görünce pek de şaşırmamıştı. Paltoyu mahvettiğimi sana hemen yetiştirdi değil mi? Senin yaralandığını söyledi. Ne kadar kötü, bir bakayım. Diğer adam parçaları cımbızla toplanacak kadar küçük parçalara ayrıldı. Rourke bir mendil çıkardı. Ağzın kanıyor sevgilim. Somerset'le alay ederken yaralarım açıldı. Elbiseyi umursamadan elinin tersiyle kana hafifçe dokundu. Palto için özür dilerim. Belli ki paltonun bazı kısımları senin etinin yarılmasını engellemiş. Bu nedenle kendimizi şanslı sayabiliriz. Kaşına bir öpücük kondurdu. Hadi, evde bir doktor var. Şu an doktorları umursadığımı pek söyleyemem. Ne zaman umursadın ki zaten? Ama Rourke, Eve'i ısrarla ofisine götürdü. Louis hala orada çalışmaya devam ediyordu. Her zamankinden fazla. Nadine'in haberini yetiştirecek yeterli zamanı vardı. Ama onu birisinin görmesi, benim izimi takip etmesi, robotu programlaması ve peşimden göndermesi için yeterli zaman yoktu. Dün gece ben birini kızdırmışım Rourke. Yani bu senin planın olduğuna göre oldukça başarılı bir gün geçirdiğini söylemeliyim. Öyle. Eve burnunu çekti. Ama ben yine eldivenlerimi kaybettim. 17. ayrımın sonu. Sayfa 196. Devamı 18. ayrımda.